Sayfa 67. Şah Simbad'ın Şahini. Bir zamanlar Fars şahlarının içinde eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış. Onun kendi eliyle yetiştirdiği ve gece gündüz terk etmeyip bileğinde tünettiği bir de şahini varmış. Ava gittiği zaman onu birlikte götürür, boynuna astığı ufak bir altın tastan su içmesini sağlarmış. Bir gün sarayında otururken kuşların bakımıyla ilgilenen görevli çıka gelmiş ve ona "Ey yüzyılların şahı, sanırım ava gitmenin tam zamanı" demiş. Bunun üzerine şah hazırlıklara başlamış, şahini de eline almış, yola çıkılmış. Av ağlarının gerili bulunduğu küçük bir vadiye gelinmiş. Birdenbire ağa bir ceylan düşmüş. Bunu gören şah, "Kim bu ceylanın kendi yanına yaklaştığını görür ve kaçırırsa onu öldürürüm" demiş. Sonra ceylanı saran av ağını çekip şaha doğru yaklaştırmaya başlamışlar. Ceylan ön ayaklarını göğsüne yaslayarak, yere dayayıp arka ayakları üzerinde dikilerek sanki şahın önündeki yeri öpmek ister gibi durmuş. Bunun üzerine şah eğilerek ceylanı ürkütmek için ellerini çırpmış. Ceylan da şahın başı üstünden sıçrayarak uzaklara doğru koşmaya başlamış. Şah mahiyetine dönüp baktığında birbirlerine göz kırpmakta olduklarını görmüş ve vezirine, "Bu askerlere ne oluyor böyle göz kırpıp duruyorlar?" diye sormuş. Vezir de, "Sizin ceylanı kaçıranı öldüreceğinize dair ettiğiniz yemini hatırlatıyorlar birbirlerine." yanıtını vermiş. Şah da, "Doğru, öyleyse bu ceylanı izleyip yakalamamız gerek" diyerek ceylanın izi üzerinde at sürmüş. Şahin gaga vurup ceylanın gözlerini oymuş, onu şaşırtmış. Şah da topuzuyla vurarak ceylanı yere devirmiş. Sonra attan inip onu boğazlamış ve derisini yüzüp hayvanın terkisine bağlamış. O sırada sıcak bastırmış. Bulundukları yer çöllük, kurak ve susuzmuş. Şah da atı da susamışlar. Şah dönüp oracıkta gövdesinden yağ gibi koyu bir su akan bir ağaç görmüş. Elleri deri eldivenlerle kaplı olan şah, şahinin boynundan tası alıp onu bu suyla doldurmuş ve kuşun önüne koymuş. Ama kuş pençe vurarak tası devirmiş. Şah tası ikinci kez doldurmuş ve kuşun susamış olduğunu düşündüğünden bir kez daha onun önüne koymuş. Ancak şahin ikinci kez pençe vurup tası devirmiş. Şah kuşa içerlemiş ama yine de tası üçüncü kez doldurarak bu kez ata su vermek istemiş. Şahin kanadını çarparak tası tekrar devirmiş. Bunu gören şah, "Allah belanı versin uğursuz kuş" diye haykırmış. "Benim içmemi engelledin, kendini de mahrum ettin, atı da." Mardrus çevirisinde şahın kuşa iki kez su içirmek istediğini açıklamışsa da bardağı ilkin kendisi için, son kez de atı için doldurduğu anlaşılıyor demiş. Kılıcıyla şahine vurup iki kanadını kesmiş. Şahin de başını kaldırmış ve hareketleriyle adeta "Bak ağaçta ne var" demek istemiş. Şah başını kaldırınca ağacın üzerinde bir yılan görmüş. Ağaçtan süzülen de onun zehiri imiş. Bunu anlayan şah, şahinin kanatlarını kestiğine pişman olmuş. Sonra kalkıp atına binmiş. Birlikte ceylanı alıp götürmüş ve sarayına ulaşmış. Ceylanı aşçının önüne atmış ve "Al şunu pişir" demiş. Sonra da kolunun üzerinde şahinle tahtına oturmuş. Ancak pek az zaman sonra şahin bir kez sıçkırdıktan sonra ölmüş. Bunu gören şah, hayatını kurtaran şahini öldürmüş bulunduğundan dolayı acı duyarak matem çığlıkları koparmış. Şah Simbad'ın öyküsü işte budur. Vezir, Kral Yunan'ın anlattığı öyküyü işitince ona, "Ey azametli kralım" demiş, "kötü sonuçlarını görebileceğin ne gibi fenalık yaptım bugüne kadar. Sana karşı duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı söylüyorum bunu. Söylediklerimin gerçek olduğunu sonra anlarsın. Beni dinlersen kurtulursun. Yoksa şahlardan bir şahın oğlunu aldatan hilekar vezir gibi ölürsün" demiş. Şehzade ile Gulyabani. Söz konusu şahın ava ve at sürmeye meraklı bir oğlu, bir de veziri varmış. Bu şah vezirine nereye giderse oğlundan ayrılmaması için emir vermiş. Bu oğul günlerden bir gün at sürüp ava gitmiş. Onunla birlikte babasının veziri de saraydan ayrılmış. İkisi birlikte yol alırlarken önlerine canavar görünüşlü bir hayvan çıkmış. Vezir şehzadeye, "Atını sür, bu garip hayvanı izle" demiş. Şehzade de hayvanı gözden yitirinceye kadar izlemiş ve birdenbire hayvan çölde yitip gitmiş. Şehzade çok şaşırmış ve nereye gideceğini bilemediği bir sırada yolun başında ağlayan genç bir köle kız görmüş. Şehzade ona, "Sen kimsin?" diye sormuş. Kız da, "Hint padişahlarından birinin kızıyım. Ormanda kervanla yol alırken uyuma arzusu beni sardı. Farkında olmadan atımdan düşmüşüm. Sonra kendimi yapayalnız ve çok şaşırmış olarak burada buldum demiş. Şehzade bu sözleri duyunca acıma duygusuyla sarsılmış ve onu alıp atının terkisine yerleştirdikten sonra yola koyulmuş. Terk edilmiş bir harabeden geçerlerken köle ona, ''Efendim şuracıkta hacetimi görebilir miyim?'' deyince şehzade onu attan indirmiş. Sonra da geciktiğini görünce ağırdan alıyor sanarak ardından gidince bir de ne görsün. Genç kız sandığı bir gulyabani değil miymiş? Onu çocuklarına şöyle söylerken duymuş. ''Yavrularım size bugün iyice besili bir genç adam getirdim. Onlar da kendisine ''Anneciğim onu bize getir, yiyip iyice karnımızı doyuralım.'' diyorlarmış. Şehzade bu sözleri duyunca öldürüleceğini anlamış. Her yanı titremiş. Yaşamı için dehşete düşmüş ve geri dönmüş. Gulyabani ininden çıktığında onu bir tabansız gibi korkmuş, titremeler içinde görünce ona ''Böyle korkacak ne var?'' demiş. Şehzade de ''Korktuğum bir düşmanım var.'' yanıtını vermiş. Gulyabani ona ''Sen bana bir şehzade olduğunu söylemiştin.'' deyince o da ''Evet doğru.'' yanıtını vermiş. Kız da ''Öyleyse onu engellemek için düşmanına neden biraz para vermiyorsun?'' diye sormuş. Şehzade ''Parayla falan gözü doymuyor ki ancak ölümle yetinir. Bundan dolayı yaşamımdan endişe ediyorum. Ben kötü talihimin kurbanıyım.'' diye yanıt vermiş. O zaman kız da ''Eğer öyleyse düşmanına karşı Allah'a yalvarmaktan başka çaren yok. O seni tüm korktuğun bela ve kötülüklerden korur.'' demiş. Bunu duyan şehzade başını göğe kaldırıp ''Sen ki başı sıkışıp sığınanlara yardım edersin. Ben de düşmanlarım üzerinde muzaffer olmak için sana sığınıyorum.'' ''Kaldır onları Tanrım yolumun üzerinden.'' diye yakarmış. Gulyabani bu yakarışı işitince gözden kaybolmuş. Şehzade Şah babasının yanına varınca ona vezirin kötü nasihatını anlatmış. O da vezirin öldürülmesine hükmetmiş. Bunu izleyerek Kral Yunan'ın veziri sözünü şöyle sürdürmüş. ''Ey Şahım, sen bu hekime arka çıkarsan, o seni ölümlerin en kötüsüyle öldürecektir. Sen onu lütuflarınla donatsan da, dost olarak kabul etsen de, yine de ölümünü hazırlayacaktır. Elinde tuttuğun bir şeyle bedeninin dışını saran bir hastalıktan seni kurtarmasının nedenini anlamıyor musun? Bunun sırf tutacağın ikinci bir şeyle ölümüne yol açmak için olduğuna inanmıyor musun? Bunu duyan Kral Yunan, ''Doğru söylüyorsun, senin düşündüğün gibi yapılmış olabilir. Ey uzgörüşlü vezirim!'' demiş. ''Bu hekimin beni öldürmek için gizlice gelmiş bir casus olması pek mümkündür. Gerçekten elimde tuttuğum bir şeyle beni kurtarmışsa, örneğin koklatacağı bir şeyle de pekala beni öldürebilir.'' Sonra Kral Yunan vezirine, ''Ey vezir, onu ne yapmalıyız?'' diye sormuş. Vezir, ''Hemen birini kaldığı yere gönderip onu çağırtmalı.'' Buraya geldiğinde boynunu vurdurmalı. Böylece kötülüklerini durduracak, sıkıntıdan kurtulup rahatlayacaksın. O sana ihanet etmeden sen ona yapacağını yap demiş. Kral Yunan, doğru söylüyorsun ey vezir demiş. Sonra hekimi çağırtmış. Hükümdarın kendi hakkında ne düşündüğünü bilmeyen hekim kıvançla huzura girmiş. Şairin dizelerde anlattığı gibi düşünüyormuş. Ey bahtın darbelerinden korkan kişi rahatla. Bilmez misin ki her şey dünyayı yaratan Tanrı'nın elindedir? Zira yazılan yazılmıştır, asla bozulmaz. Yazılmamış olan içinse hiç korkmamalıdır. Ve sen Tanrım, seni övmeden geçen bir günüm olabilir mi? Yoksa ahenkli üslubumun ve şairce dilimin şahane virsini başka kime harcardım? Ellerinden kabullendiğim her yeni armağan Tanrım, bir öncekinden daha güzel, hem de istenmeden gelir. Böyleyken nasıl olur da senin görkemini, tüm görkemini kendi içimde ve halk içre övmem? Ama itiraf etmeliyim, ağzım yeter güzellikte övgüler düzemiyor. Sesim sana ilahiler söyleyecek kadar tatlı, sırtımda verdiğin nimetleri taşıyacak kadar güçlü değil. Ey Allah'ın kulu, şaşkınlık içindeyken meseleni tek bilge olan Tanrı'ya bırak ve artık yüreğine insandan yana girecek dertlerden korkma. Ve de bil ki hiçbir şey senin iradenle oluşmaz. Sadece bilgelerin bilgesi olan Tanrı'nın iradesiyle oluşur. Asla umutsuzluğa kapılma. Tüm dertlerini, tüm kaygılarını unut. Bilmez misin ki kaygılar en sağlam, en güçlü yürekleri yıpratır? Öyleyse bırak her şeyi. Tek düzenleyicinin karşısında kurduğumuz düzenler, kudretsiz köle düzenlerinden başka bir şey değildir. Bırak, geçip gitsinler. Sürekli mutluluğu tatmaya bak. Hekim Ruyan huzuruna geldiği zaman kral ona, seni niçin huzuruma çağırdığımı biliyor musun?" diye sormuş. Hekim, "Bilinmeyeni kimse bilmez, ancak Yüce Tanrı bilir," demiş. Kral ona, "Seni öldürmek, ruhunu bedeninden ayırmak için çağırttım," demiş. Bu sözleri işiten hekim Rüyan, görülmedik bir heyecanla sarsılmış ve, "Kralım, beni niçin öldüreceksin, acaba ne gibi bir kusur işledim?" diye sormuş. Kral ona, "Senin bir casus olduğun ve beni öldürmek için gelmiş bulunduğun söyleniyor. Böyle olunca sen beni öldürmeden ben seni öldüreceğim," yanıtını vermiş. Sonra celladı çağırtmış ve ona, "Bu hainin boynunu vur, bizi belasından kurtar," demiş. Hekim, "Beni bağışla ki Tanrı da seni bağışlasın. Beni öldürtme, yoksa Tanrı da senin canını alır," diye yakarmış. Sonra, "Ey ifrit, benim sana yalvardığım ama dinlemediğin, aksine ölümümü istemekte ısrar ettiğin gibi," o da yakarılarını krala tekrarlamış. Sonunda kral Yunan hekime, "Seni öldürtmedikçe güven bulamayacağım, rahata kavuşamayacağım. Çünkü senin elime aldığın bir şeyle beni kurtardığın gibi, koklatacağın bir şeyle ya da bir başka yolla beni öldüreceğine kuvvetle inanıyorum," demiş. Hekim ona, "Efendimiz, benim ödülüm bu mu olacaktı? Sen iyiliği kötülükle mi karşılarsın?" demiş. Ama kral ona, "Senin gecikmeden ölmen gerekiyor," demiş. Hekim, kralın kendi ölümünü kesin olarak istediğini iyice anlayınca, ağlamış ve layık olmayanlara hizmet etmenin verdiği üzüntüyle kahrolmuş. Bu konuda şair demiş ki, "Genç ve çılgın maymune, tüm ruh yüceliğinden yoksundu gerçekte. Ama babasının aksine, göğsü merhamet, yüreği iyilikle doluydu. Ve de bakın ona, elinde meşale olmadan yola çıkmaz, böylece yürürken sokağın çamurundan, yolların tozundan ve tehlikeli kaymalardan sakınırdı." Bunu izleyerek cellat ilerlemiş, hekimin gözlerini bağlamış. Sonra palasını çekerek krala, "İzninle," demiş. Ancak hekim sürekli ağlıyor, krala da, "Beni koru ki Allah da seni korusun, beni öldürme ki Allah da senin canını almasın," deyip duruyormuş ve de şairin şu dizelerini okuyormuş. "Kendi kendime verdiğim öğütler yerini bulmadı, oysa cahillerin öğütleri başarı sağladı. Bense sadece hoşgörüden nasibimi aldım. Bu yüzden eğer yaşayacak olursam kendime öğüt vermekten sakınacağım. Ölürsem eğer benim başıma gelen başkalarının dillerini tutmaları için örnek oluşturacak." Sonra krala, "Benim ödülüm bu mu olacaktı? Sen bana vaktiyle bir timsahın davrandığı gibi davranıyorsun," demiş. Bunu duyan kral, "Bu timsah öyküsü de nedir?" diye sorunca hekim ona, "Bu durumdayken sana bunu anlatmam olanaksız," demiş. "Allah aşkına beni bağışla, Tanrı da seni bağışlasın," diye eklemiş ve sonra yeniden gözyaşlarına boğulmuş. O sırada kralın gözdelerinden birileri ayağa kalkarak, "Efendimiz, bu hekimin kanını bize bağışla. Çünkü biz onun sana karşı kusur işlediğini hiç görmedik. Aksine başka hekimlerin ve bilginlerin çare bulamadığı derdinden seni kurtardığını gördük," demişler. Kral onlara, "Siz bu hekimin öldürülmesinin nedenini bilmiyorsunuz," demiş. "Onu bağışlarsam ben çaresiz kahrolacağım. Çünkü elime bir şey vererek beni ölümden kurtaran kimse, koklayacak bir şey vererek beni öldürmeye de kadirdir. Böylece ben onun ölümle elde edeceği bir bedel uğruna beni öldürmesinden korkuyorum. Zira bu kişinin buraya beni öldürmek için gelmiş olması mümkündür. Onun için ölmesi gerekli. Böylece kendi başıma korkusuz yaşarım," demiş. Bunu duyan hekim yine, "Beni bağışla ki Tanrı da seni bağışlasın. Beni öldürme, yoksa Allah da senin canını alır," demiş. Ve ey ifrit, hekim kralın çaresiz, kendisini öldürtmek zorunda bulunduğundan emin olunca ona, "Efendimiz, eğer ölümüm gerçekten zorunlu ise bana bir süre tanı ki evime gideyim, bütün işlerimi yoluna koyayım, ana babama, komşularıma, cenazemi kaldırmaları için talimat vereyim ve özellikle tıpla ilgili kitaplarımı birilerine armağan edeyim," demiş. "Bir de bir kitabım var ki gerçekten alıntıların alıntısı ve enderi nadirattandır. Güç bulunanın en güç bulunanı. Onu size armağan olarak vermek istiyorum. Kitaplığınızda itinayla saklayın," diye. Bunu duyan kral hekime, "Nedir bu kitap?" diye sormuş. O da, "Değer biçilmez şeyler içerir. Açıkladığı sırlardan pek önemli olmayan biri şu: başımı vurdurursan kitabı aç ve sayarak 3 sayfa çevir. Sonra soldaki sayfadan 3 satır oku. Kestirdiğin baş sana seslenecek ve ona soracağın her soruyu yanıtlayacaktır demiş. Bu sözleri duyan kral şaşkınlıktan şaşkınlığa düşmüş, sevinçten ve heyecandan titremiş ve "Ey hekim, senin başını vurdursam da konuşacak mısın?" diye sormuş. Hekim de "Evet, gerçekten öyle efendim, kitapta bu hayret verici şey de yazılı." demiş. Bunun üzerine kral ona gitmesi için izin vermiş. Ancak adamlarını da yanına katmış. Hekim bir iki gün içinde işlerini görmüş. Sonra yeniden kralın huzuruna çıkmış. Buraya emirler, vezirler, mabeyinciler ve naiplerle krallığın tüm önde gelenleri de gelmiş. Divan her renkten ve biçimden giysilerle çiçek dolu bir bahçeye dönmüş. O sırada hekim divana girmiş ve kralın önünde ayakta durmuş. Elinde eski bir kitap ve içinde bir tür toz bulunan bir sürme kutusu taşıyormuş. Sonra oturmuş ve "Bana birisi bir tabak getirsin." demiş. Sonra da tozu tabağa dökerek tabana yaymış ve "Ey kral, bu kitabı al ama başımı vurmadan önce kullanma. Başım vurulunca onu içinde toz bulunan şu tabağa koydur. Kanımı dindirsinler. Sonra kitabı aç." demiş. Ancak kral acelesi yüzünden onun söylediklerini pek dinlememiş. Kitabı almış ve sayfaların birbirine yapışık olduğunu görmüş. Parmağını ağzına koyup tükürüğüyle ıslatmış ve ilk sayfayı açmayı başarmış. İkinci, üçüncü sayfalar içinde aynı hareketi tekrarlamış ve her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılmış. Sonra okumaya çalışmış ama sayfalar üzerinde hiçbir yazı yokmuş. Kral, "Ey hekim, burada yazılı bir şey yok." demiş. Hekim, "Aynı tarzda açmaya devam et." demiş. Kral da yaprakları çevirmeye devam etmiş. Ancak daha birkaç dakika geçmemiş, o anda kralın kanına zehir işlemeye başlamış. Çünkü kitap zehirliymiş. Kral müthiş titremeler içinde yere düşmüş ve "Zehirlendim, zehirlendim!" diye haykırmaya başlamış. Hekim Ruyan ona seslenerek şu dizeleri okumaya başlamış. "Şu yargıçlar, yargılar ya, bazen kendi yetkilerini aşarak tüm adaleti bir yana bırakırlar. Bununla birlikte efendim, adalet vardır. Zamanı gelince onları da yargılarlar. Eğer dürüst ve iyi iseler yakayı kurtarırlar. Ama zulmetmişlerse, kader de onlara zulmeder ve en kötü sıkıntılara uğratır. Gelip geçenlerin alaylarına ve acımalarına alet olurlar. Yasa budur, bu da ondan ötürüdür. Ve kader sadece mantıkla işini yürütür." Hekim Ruyan bu dizeleri okuyup bitirirken kral da o anda can vermiş. Böylece "Ey ifrit, bil ki kral Yunan Hekim Ruyan'ı bağışlasaydı Tanrı da sırası gelince onu bağışlayacaktı. Ama o bunu reddetti ve ölümüne kendi karar vermiş oldu. Sen de ey ifrit beni bağışlamak isteseydin Allah da seni korurdu." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın ışığını görmüş ve yavaşça susmuş. Kız kardeşi Dünyazat, "Ne hoş bir anlatışın var," demiş. O da, "Efendimiz beni bağışlar da sağ kalırsam bu akşam anlatacaklarımın yanında bunlar hiç kalır," demiş. Sonra o geceyi sabaha değin birlikte tam bir mutluluk ve bahtiyarlık içinde geçirmişler. Sonra şah divanına çıkmış ve divan dağılınca sarayına dönmüş ve de yakınlarıyla buluşmuş. 5. ayrımın sonu. Sayfa 76.